Ayrım 21. Yunus-ı Guyen'de. Bilgi ve irfan, çiçek toplama yarışı, Tapduk Sultanımın güzel kızı, ruh arınması, sesi alçaltıp sözü yükseltmek, Yunus-ı Guyen'de, şiir vadilerinde. Ben dervişim diyene bir ün edesim gelir, seyirdi ben sesine, varıp yetesim gelir. Bahtiyar bir gün idi. Başımı ikinci defa Tapduk Sultanımın eşiğine koymuştum. Ama aynı gün sevincimi bölen bir düşünce de girdi içime. Meğer gençliğim geçip gitmişti. Çevremdekilere bakınca anladım bunu. Yolu çoktan yarılamıştım. Ben dışarılardayken dergâhta sanki herkes birdenbire yaşlanıvermişti. Tapduk Sultanımı daha arıklaşmış, dervişleri daha derin yüz çizgileriyle buldum. Buralarda değilken Lokman Beş'e büyüyüp tıpkı babası Faruk Çelebi'ye benzemiş, tam bir paşa olmuştu. Hatırlıyordum, dergaha geldiğimde henüz küçük bir çocuktu. İsmail'imle yaşıt sayılırdı. Demek İsmail'im de inşallah yaşıyordur. Şimdi 20'lerine varmış bir genç adam olmalıydı. Dergahta beni görmekten en ziyade Gazi Han Kethüdası ile Akabay Abakay Derviş memnun oldular. Diğerlerine gelince, savurdukları tekme ve silleler için hiçbirine gönül koymadım. Dervişlik adabını yürüttüm. Derviş koyundan yavaş gerekirdi. Elinden gelirse gözü dolu yaş gerekirdi. 5 yıl Molla Kasım, Tapduk Sultanımdan ilim ve irfan öğrenerek geçen koca 5 yıl. Alimin uykusu cahilin ibadetinden üstündür denildiğini duyduğum günden itibaren bütün gecelerini kitap okuyarak geçirdiğim tam 60 ay, 260 hafta, 1825 gün. Hep merak ederek, hep öğrenerek, hep daha fazla öğrenerek ne kadar da çabuk geçip gitmişti. Geriye dönüp baktığımda eski benden eser kalmadığını görüyordum. Bir zamanlar çektiğim bilmem zikrinden sonra 7 yıl boyunca 7 esma virdiyle nefis terbiyesinden geçip ya alime yükselmiş, ey her şeyi bilen Allah demenin lezzetini tatmıştım. Bu sayede ilahi bilgiye ve hakikat bilgisine yöneldim. Okudukça öğrendim ki İslam'ın temeli ahlak, ahlağın özü bilgi, bilginin özü akıl imiş. Gidişatını ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine düzenlemeyen kişiden derviş olamayacağını ve topluma yarar gelmeyeceğini artık iyi biliyordum. Bilgi çok zor elde ediliyordu. İlim ilim ilmek gerekiyordu. Anladım ki ilmekler atıldıktan sonra bilginin bir de yumuşak huy ile desteklenmesi lazımmış. Ancak o vakit bilgi ile doğruya yol görünür, yumuşaklık ile insanlara katlanılırmış. Bilgi sahibinin bilgiyi destekleyen bir irfana da ihtiyacı varmış. O irfan ki ancak kalbe doğru yapılan yolculuklarda kazanılırmış. O güne kadar farkında değilim. Mevlana Hüdavendigar'ın yolcu kalbe yürü demesi bundanmış meğer. Sonunda karar verdim ki irfana dönüşmeyen bilgiden kişiye fayda yoktur. Çünkü bilgi irfan ile beslenirse kişi uyanık kalır. Bilgi ile uyumanın uyanıklık sayılması ancak irfan iledir. 5 yıl tamamlanmıştı ya, artık odun taşımıyor, sakalık yapmıyordum. Bu durum bazı dervişlerin hoşuna gitmemişti anlaşılan. Ait oldu derviş, hakkımda tezviratta bulunmaya başlamış, bigane olduğum dedikodular yaymış. Meğer olup bitenlerin hesabını güdermiş. Olup bitene gelince, o yılın baharında çok yağmur yağmış, tabiata bereket gelmiş, ekinler ve mahsuller fışkırmış, ağaçlar çiçeklerle dolmuştu. Bozkır'da yıllardır böyle bir bahar görülmemişti. İnsanlar tabiata koştu, adeta tabiat onlarla barıştı. Çekik göz askerleri bile o sene daha az zararlıydılar. Dışarıda hayat neşeyle dolu dolu akarken dergahta hüzünlü günler vardı. Ana bacı rahatsızlanmış, dışarı çıkamamış, baharı hiç görememiş, tabiatın heyecanına şahit olamamıştı. Tapduk Sultan'ın birkaç arkadaşla birlikte bizi kırlara gönderip birkaç bahar dalıyla birkaç çiçek toplayıp getirmemizi söylemişti. Ana bacının odasını çiçeklerle süsleyecektik. Ben o gün dergaha eli boş dönmüştüm. Aytoldu derviş benimle alay etti ve beceriksizliğimden, Tapduk Sultanımın emrini yerine getirmediğimden, itaatte kusur gösterdiğimden falan bahsederek bunu herkese duyurdu. Ana bacı bile bu yüzden bana gücendi. Dergaha çiçeksiz dönüşümü kınadı. Oysa o gün hangi çiçeğe el uzattıysam onu zikir ve tesbih ederken bulmuş, onların tesbihini bölmemek için koparmaya kıyamamıştım. Bunu bir tek Tapduk Sultanım anlamıştı. O hal diline sahipti ve sultanım ile ilk o gün arada kelimeler olmadan konuşmuştuk. Zaten o günden sonra benimle fazla kelam etmedi. Yüzüme bakar konuşur, elini uzatır konuşur, ayağa kalkar konuşurdu. Kelimeler olmazdı, ses duyulmazdı ama o benimle konuşurdu. Gülümser veya kalbini tutar yine konuşurdu. Kimse hissetmezdi ama o benimle konuşurdu. O gün de bir bakış ile din ehlini kin ehlinden ayır dedi. Ardından bir susuş ile seni dostundan ayıran sözü dinleme, o sözde ziyan vardır buyurdu. Dervişler bu gönül dilini de kötüye yordular ve eski defterlerinin yanlış hesabını yeniden tutup eski dedikoduları laf sonrası sofrasına yeniden koydular. Yunus, Tapduk Sultanımızın kızına aşıktır. Tekkede böyle bir hal edebe aykırıdır. Bu yüzden Tapduk Sultanımız onunla kelamı kesmiştir. O vakitlerde ben neredeyse 40 yaşıma gelmiştim. Elbette yine çok üzüldüm. Fakat bu sefer sitareden başka birine daha dönüp bakabileceğimi düşünenler için Allah'tan af diledim. Dervişlik iddiasında olup da böyle şeyler söyleyebildikleri için onlar adına istiğfar ettim. Zaten her birinin hakikatlerini görebiliyordum. Henüz benliklerini beden diye giyinip üzerlerinde taşıyan, kendilerinden kurtulamamış nadanlar. Tapduk Sultan'ım bir gün "Sen sendeyken menzil alamazsın aslanlı yadigarı" demişti. Denize dalmadan gevher bulunmazdı. Er manasını bilmeyen cahillerin bağrı taştan olur, delinmezdi. Oysa er olanın gözüne mağripten maşrık ayan görünür, perde olunmaz. Aşık olup da can vermeyince canan bulunmazdı. Kendimi yokladım. Evet, aşık olmuştum ama efendimin kızına değil. Olanlar dünyamı karartmıştı. Tapduk Sultanım gerçeği biliyordu ama nedense bu dedikoduları söyleşenlerin yanında benimle konuşmaktan yine de kaçınıyordu. Tekrar bir sınava tabi tutulduğumu düşündüm. Ne olsa katlanacaktım. Ona manen yakın olmak, çevresinde zaman geçirmek ruhuma çok iyi geldi. Dünya ile alakamı kestim sayılır. Tek endişem İsmail'imden bir haber alabilmek. Onun haricinde kendimden vazgeçtim, dergah için var oldum, yiyeceğimi azalttım. Üstelik bunu bozkıra bereket geldiği zaman, tekkede nimet bollaştığında yaptım. Hem madden hem de manen az yemenin lezzetini aldım. Dünyayı kendimden esirgediğim sanılmasın, hayır, kendimi dünyadan esirgeme çabasına düştüm. Zaman zaman başka dervişlerin hissetmedikleri şeyleri hissediyor, görmediklerini görüyordum. Tahsil ettiğim ilim ve hal diliyle öğrendiğim irfanın sonucu olarak halime şükrediyor ve hiç kimseye bir şey anlatmıyordum. Zaman zaman kendimi kaybettiğim ve eski Yunus'tan başka biri olduğum hissine kapıldığım zamanlar hariç. Çok zaman sonra yaşadığım sıra dışılığın ancak küçük bir kısmını adaşım Yunus'a açtım. O şiir söylediği için mecaz dilini biliyor, mazmunları anlıyor, bazı sırların ne anlama geldiğini daha iyi kavrayabiliyordu. Ona herkes itibar gösterip ilahilerini dinlerken Yunus'u Guyen'de derlerdi. Dervişler zikir ve tesbihteyken kah yırlayarak, kah terennüm ile hikmetler, nutuklar, demeler, nefesler söylediği için bu Guyen'de lakabı ile anılırdı. Sesi de pek güzeldi mübareğin. Hani şöyle bir dinleyen bin mest olurdu. O beni anladı. Aramızda bir muhabbet oluştu. Konuştukça olup bitenleri sır gibi dillendirdikçe gizli halimin ağır yükü biraz hafifledi. Ama bu sefer de kafiyelerle başım dumanlandı. Kimseye söyleyemiyordum ama gönül dilince sözler geçiriyordum içimden. Arada sırada kelimeler yüreğime dolup dolup geliyor ve mısra mısra dilime sıralanıyordu. Sanılır ki fazla konuşmuyor ve malayani söz söyleyemiyorum. Ama herhangi bir şey söyleyince onun da şiir gibi olmasını istiyorum. Bunu bundan böyle şair olayım kastıyla da yapmıyorum üstelik. Yalnızca içimden öyle geliyor ve gönlümün coşup taşmasına mani olamıyorum o kadar. Bir zaman sonra bu hal daha da sıklaşmaya başladı. Bazen Guyende'nin söylediği Pirim Ahmet Yesevi hikmetlerinden ve Tebessüm Sultan mısralarından bir kısmı gönlümde açılıyor, onlar gibi mısralar geçiyor, zihnimde onları beyitlere, kıtalara bölüyorum ama bunları hiç kimseyle paylaşamıyorum, okuyamıyorum. Taptuk Sultanım yüzüme bakınca benzimin şeklinden, gözlerimin kapanışından, göz kapaklarımdaki çizgilerin değişiminden, çakaklarımdaki seyirmelerden bu mısraları tek tek okuyor, anlıyor. İçimde birikip gelen şiir hücumundan nasıl ıstırap çektiğimi bu yolda coşkun bir seli durduramayan bentler misali nasıl harap olduğumu görüyor ama bir gün olsun birini dinleyelim Yunus diyerek kafiyelerime ve rediflerime kulak tutmuyor. Bilakis bakışıyla veya duruşuyla bana diken gül bahçesi ile gönlü çeler ikazında bulunuyor. Hemen ardından da arzu et ama ölçülü olsun deyiveriyordu. Sesimi kıstıkça sözümün yükseldiğini o vakit keşfettim ve anladım ki şairlik bir iddianın gereğidir ve Taptuk Sultan'ım benim bütün iddialardan sıyrılmamı istemektedir. Elbette tövbeler okudum ve kalbime doğru gelen dizeleri düzenleyip bozmayı, yeniden bozup yeniden düzenlemeyi bıraktım. Şiir elbette dervişlere bir hakikati belletmek için çok önemliydi. Şiir sözün unutulmayanıydı. Ölümün elinden bir şeyler kurtarmak demekti. En güzel sözler şiir biçiminde söylenen sözlerdi ve gök kubbenin altında en uzun yaşayan sözler de şiir kalıbına girerse yaşayabiliyordu. Bu yüzden mürşitler birikimlerini şiir söyleyerek dervişlerine yansıtıyor ve tarikat esaslarını şiir kalıbında muhafaza ediyorlardı. Pirim Ahmet Yesevi de Tebessüm Sultan da hatta Molla Celaleddin de böyle yapıyorlardı. Bizim dergahta ise Taptuk Sultanım her ne söylerse adaşım Guyende onu şiire dönüştürüyordu. Taptuk Sultanım istese sözlerini kendisi de şiir biçiminde söyler, Yunus-u Guyende'yi aradan çıkarırdı ama bu yola hiç gitmemişti. O söze ruh veriyor, adaşım da kalıp biçiyordu. Böylece zahir ile batın, dış ile iç, mücerret ile müşahhas arasında bir akış başlıyor, birinin aşk ile söylediğini diğeri ilim vasıtasıyla surete de büründürüyor. Birinin gönlünden çıkana öteki aklıyla şekil veriyordu. Bazen gönülden taşıp gelenleri ifade için aklın yaya kaldığını hissetmiyor değildim. Öyle zamanlarda Taptuk Sultanım şiiri kendisi söylese hem surat hem mana gönülden çıkmış olurdu diye düşünüyor ve içimde onun yerine dizeler diziyor, bunları adaşım Guyende'nin söylediği kuru mısralara nispetle çok daha zengin ve coşkulu buluyordum. Hayır, hayır, bu çabam kuzguna yavrusu şahin görünür. Darbu meselini haklı çıkaracak bir övünme değil. Defalarca kendimi sınadım. Taptuk Sultanım sohbetlerinde her ne anlatsa gönlümde o meseleye dair birkaç mısra birikiyor. Onun anlattıkları benim iç lisanımda coşkulu bir şiir kalıbına bürünüveriyor. Mesela o coşsa, kabarsa ve halden hale girdiğini, bir an ağladığını, hemen ardından şad olduğunu söylese ben buna tıpkı üstadım Molla Celaleddin ile yaptığımız gibi kafiye düşürüyor. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur, bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur diye gönül nakşı biçiyordum. Üstelik o hali ben de yaşıyor, kendimi renkten renge boyanır buluyordum. Hani bir dem sanasın kış gibi, bir zemheri olmuş gibi. Öyle haller oluyordu ki mescitlere varıp yerlere yüz sürmek ile kiliseler dolaşıp İncil okuyan ruhbanlığa soyunmak arasında fark kalmıyordu. Sanki İsa gibi ölmüşleri diri kılacak da ben, kibir evine girip Firavun veya Haman olacak da ben. Öyle bir hayranlık, öyle bir sarhoşluk. Sanki esrar içmiş de hayalleniyorum. Sanki dimağım mest oluyor da düşlere dalıyorum. O anda kendim olmaktan çıkıyor, yükseliyor, yükseliyorum. Bunu söylememem lazım biliyorum ama öyle zamanlarda ben de konuşan ben olmuyorum. Sözlerim şiire dönerken, ruhum meleklere karışırken ben benden kurtuluyor. Geri dönmeyi istemediğim bir yere varıyorum. İçinde Sitare'nin de İsmail'in de hatta bazen adı güzel Muhammed'in de olduğu bir yer. Hani Abakay Derviş'in duyduğu ve Molla Celaleddin'e söyleme küstahlığında bulunduğum sözler gibi. Tapduk Sultanım yıllar sonra buna makamın hayrete vardı Aslanlı Yadigarı açıklamasını getirmişti. Ben de hayret makamının dervişlik yolunda zirve sayıldığını düşünüp mahcup olmuştum.